Eroin. Christian F. Birinci kaset, ikinci yüz. Başlangıçta serüven alanında neler yapabileceğimize ilişkin kendi fikirlerimiz yok değildi. Bir seferinde taş devri ailesini oynamayı ve bir ateş yakıp üstünde gerçek bir bezelye pişirmeyi istedik. Görevli bunun harika bir fikir olduğunu söyledi. Ama ne yazık ki bezelye çorbası pişirmek işte bu mümkün değildi. Bir kulübe inşa etmek istemez miydik acaba? Çekiç ve çivilerle taş devrinde. Oyun alanı kısa süre sonra kapatıldı. Bize yağışlı havalarda da oynayabilmemiz için orayı yeniden yapacaklarını söylediler. Sonra alan demir direkler, harç karıştırma makineleri ve bir alay işçiyle doldu. Pencereli bir beton baraka yaptılar. Cidden işte öyle beton bir silo. Bir ağaç kulübe filan değil, düpedüz bir beton yığını. Henüz birkaç gün sonra pencerelerin camları kalmamıştı. Camları o beton yığınının saldırganlaştırdığı olanlar mı kırmıştı bilemiyorum. Ya da Gropstadt'ta demir veya betondan olmayan her şey kırılıp döküldüğü için mi bizim oyun yerimizi tam bir sığınak gibi yapmışlardı onu da bilmiyorum. Beton sığınak serüven alanının büyük kısmını kaplıyordu. Sonra onun hemen bitişiğine bir okul yaptılar. Okulun kendi oyun alanı vardı. Teneke kayaklı, tırmanmaya yarayan araç gereçle donatılmış ve arkalarına geçip işeyebildiğimiz, yere dikine sokulu tahtaların bulunduğu bir alan. Okulun oyun alanı serüven alanının içine kurulmuştu. Etrafı da dikenli tevle çevrilmişti. Bu durumda artık serüven alanından pek bir şey kalmamıştı geriye. O bir parçacık serüven alanına da rocker dediğimiz büyük çocuklar sahip çıkıyordu. Daha akşamüstü olmadan iyice kafayı çekmiş halde gelirler, çocuklar üzerinde terör estirirler ve öylesine her şeyi kırıp dökerlerdi. Kırıp dökmek dışında bir uğraşları yok gibiydi. Sosyal görevliler onlarla başa çıkamazlardı. Onların yüzünden serüven alanı çoğunlukla kapalı kalırdı. Bu sayede biz gerçek bir atraksiyon imkanına sahip olduk. Bize kıza kayalım diye küçük bir tepe yaptılar. Kış gelir gelmez buranın ne büyük bir eğlence kaynağı olduğu ortaya çıktı. Tepenin üzerine çıkıp kayacağımız pisti kendimiz seçebiliyorduk. Bir ölü parkurumuz vardı, bir de daha kolay parkurlar. Rocker dediğimiz oğlanlar işi tehlikeli hale getiriyorlardı. Kızaklarını zincir gibi yan yana dizip kasten üzerimize sürüyorlardı. Düpedüz bizi ezmeye çalışıyorlardı. Ama öbür yollara geçip onlardan kurtulabiliyorduk. Karlı günler benim Gropstadt'taki en güzel günlerimdi. Üstüne çıkıp kızaklarımızı yamacından aşağı koy verdiğimiz o tepecik ilkbaharda da aynı ölçüde neşe kaynağı oldu. Köpeklerimizle üstünde koşuşuyor, sonra kendimizi yere atıp yamaç aşağı yuvarlanıyorduk. Ama bisikletle iş daha da güzelleşiyordu. Yokuş aşağı inmek gerçekten çok hoştu ve aslında göründüğünden çok daha kolaydı. Çünkü insan düşse bile yumuşacık otların üstüne düşüyordu. Kızak kaydığımız tepenin üstüne çıkıp oynamayı kısa süre sonra yasakladılar. Burasının koşuşturmak ya da bisiklete binmek için yapılmadığını söylediler. Çimenleri rahat bırakmalıydık ki büyüyüp kendilerini yenileyebilsinler. Artık yasaklara hiç mi hiç aldırış etmeyecek kadar büyümüştük. Tepeye çıkıp oynamayı sürdürdük. O zaman da bahçecilik dairesinden adamlar gelip tepenin çevresini basbayağı dikenli telle çevirdiler. Fakat biz yenilgiyi sadece birkaç günlüğüne kabul ettik. Sonra birisi bir tel makası bulup getirdi. Telin ortasında kocaman bir delik açtık. Hem köpeklerimiz hem de bisikletlerimizle birlikte buradan içeri girebiliyorduk. Onlar gelip teli tamir ediyor, deliği kapatıyordu, biz yeniden açıyorduk. Birkaç hafta sonra yine bir dolu inşaat işçisi geldi. Bizim kızak pistini duvarlarla, çimentoyla, asfaltla kapamaya giriştiler. Ölüm parkurumuzun yerinde merdiven basamakları vardı artık. Asfalt yollar bütün parkurlarımızı kesiyordu. En tepedeki düzlük beton kaplanı vermişti. Kızak kaymak için bir tek çimen şeridi kalmıştı geriye. Yazın tepede hiçbir şey yapmamıza imkan kalmamıştı. Kışınsa geriye kalan o tek parkur son derece tehlikeliydi. En kötüsü de yukarı çıkmaktı. Taşlara basarak merdivenlerden çıkmak gerekiyordu. Bunların da üstü sürekli buz tutuyordu. Bu bizim için yarılmış dizler, kafalarda baloncuklar ve daha kötüsü olursa beyin sarsıntısı demekti. Gropstadt'ta zamanla her şey daha mükemmel hale geliyordu. Buraya taşındığımızda bu muazzam örnek yerleşim merkezi henüz bitirilmemişti. Özellikle yüksek apartmanların yer aldığı bölüm dışında birçok şey daha tamamlanmamıştı. Biz küçük çocukların bile yalnız başlarına gidebileceği kadar uzağa yürüyünce insanın karşısına cennet gibi oyun yerleri çıkıyordu. En güzeli de Kropstad'a pek uzak olmayan duvarın hemen dibindeydi. Orada ormancık ya da ıssız ülke diye isim taktığımız bir çimen şeridi vardı. Eni 20 metre var yoktu ama en azından 1,5 kilometre uzunluğundaydı. Ağaçlar, çalılar, boyumuza gelen otlar, eski tahta parçaları, su çukurları hep oradaydı. Oraya buraya tırmanır, saklambaç oynar, bu küçük balta girmemiş ormanın her gün o ana kadar tanımadığımız yeni bir yöresini bulup çıkaran kaşifler gibi hissederdik kendimizi. Orada kamp ateşi bile yakabiliyor, ateş üstünde patates kızarıyor, dumanla işaretler verebiliyorduk. Sonra bir ara burada Kropstad'lı çocukların gelip oynadığını ve bundan zevk aldığını fark ettiler. Hemen bir dolu işçi gelip ortalığa düzen verdi. Sonra da yasak levhaları astılar. Yapabileceğimiz hiçbir şey kalmamıştı gerçekten. Bisiklete binmek, ağaçlara tırmanmak, köpekleri serbest bırakmak hep yasaklanmıştı. Duvar boyunca nöbet tutan polisler yasakları uyulup uyulmadığına da bakıyorlardı. Dediklerine bakılırsa bizim ıssız ülke şimdi koruma altına alınmış bir kuş yetiştirme alanı olmuştu. Bir süre sonra orayı çöplüğe çevirdiler. Bir de üzeri toprak ve kumla örtülmüş olan o eski çöp yığını vardı. Onun üstüne çıkıp köpeklerimizi salıyorduk. Buraya manzaralı bir lokanta yapılmasına bağlanmadan bu yeri bizden korumak için önce dikenli telle çevirdiler, sonra da yüksek çitler yaptılar. Çiftçilerin artık ekin ekmediği o tarlalarda oldukça güzeldi. Peygamber çiçekleri, gelincikler, ısırgan otları arasında kaybolabilirdiniz. Bu tarlaları devlet satın almıştı. Burada doğru dürüst dinlenme yerleri yapılması düşünülmüştü. Tarlalar elimizden parça parça çitlerle çevrilerek alındı. Bir kısmına midilli atları kiralayanlar yayıldı. Başka bir kısma tenis kortları yapıldı. Sonunda burada Kropstad'dan uzaklaşabilmek için gidebileceğimiz bir avuç yer bile kalmadı. Kız kardeşimle ben en azından midilli atları kiralayıp dolaşan o yere gidiyor, ahırda çalışıyorduk. Başlangıçta insan istediği yere sürebiliyordu atını. Sonra bütün cadde ve sokaklarda ata binmek yasaklandı. Ata binmek için özel bir yol yaptılar. Kumluk tam ata binenler için hazırlanmış bir yoldu bu. Eminim çok pahalıya patlamıştı. Hemen demir yolunun yanı başında uzanıyordu. Yol boyunca çekilmiş tellerle rayların arası iki atın sığabileceği genişlikteydi. Tam atla giderken bir kara tren bütün o gürültü patırtısıyla yanımızdan geçiyordu. Ürküp aklı başında gitmeyen at yoktu tabii. Koskoca kara tren birkaç metre ötesinden geçince bizim atlar yerlerinden ok gibi fırlıyorlardı. Böyle durumlarda bize de sadece at bodoslama trene dalmasın diye dua etmek kalıyordu. Benim durumum elbette öteki çocuklarınkinden daha iyiydi. Benim başka hayvanlarım da vardı. Bazen üç faremi alıp oyun alanına, kum havuzuna giderdim. Oyun alanı talimatnamesinde fareler giremez, yasaktır yazmıyordu ki. Kumda geçitler, mağaralar açar, fareleri bunların içinden geçirirdik. Bir öğleden sonra farelerden biri bizim basmamızın yasak olduğu çimenlerin içinde kayboldu. Bir daha da bulamadık. Biraz üzülmüştüm ama farenin dışarısını kafesinden daha çok seveceği düşüncesi beni biraz rahatlattı. Tam da o gece babam bizim odaya geldi. Farelerin kafesine baktı ve gayet komik bir şekilde "Niye burada iki tane fare var? Üçüncü fareye ne oldu?" diye sordu. Öyle gülerek sorduğundan hiç de kötü bir hava yok sanıyordum. Babam fareleri hiçbir zaman sevmemişti ve bana sürekli onları başkasına vermemi söyleyip duruyordu. Ben de tutup farenin oyun alanındayken çimenliğe kaçtığını anlattım. Babam bana çıldırmış gibi bakıyordu. Şimdi köpüreceğini biliyordum. Bağırdı ve derhal vurdu. Durmadan vuruyordu. Ben de yatağıma büzülmüştüm. Bir yere kaçamıyordum. Beni hiç böyle dövmemişti. Döve döve öldürecek halde diye geçirdim aklımda. Beni bırakıp kardeşimi dövmeye başlayınca birkaç saniyeliğine soluk alabildim ve nedense pencereye doğru atılmak geldi içimden. Sanırım 11. kattan aşağı atlamayı düşünüyordum. Fakat babam beni tuttuğu gibi yatağa attı yeniden. Annem herhalde her zamanki gibi kapının orada durmuş ağlıyordu ama ben onu göremiyordum. Ancak kendini babamla aramıza attığında görebildim. Babamı yumrukluyordu. Babam tamamen dağıtmıştı. Annemi yere yatırıp dövmeye başladı. Birden kendimden çok annem için korkmaya başladım. Arkalarından seyirttim. Annem banyoya kaçıp kapıyı kapamaya çalışıyordu. Ama babam onu saçlarından yakalamıştı. Küvette her akşamki gibi çamaşırlar ıslatılmış duruyordu. Bir çamaşır makinesi alacak duruma hala gelememiştik. Babam annemin başını dolu küvete bastırmaya başladı. Annem bir yolunu bulup kurtuldu. Babam mı onu bıraktı yoksa kendisi mi kurtuldu bilemiyorum. Babam bembeyazdı. Oturma odasına girip kayboldu. Annem gardıroba yürüdü, mantosunu aldı, giydi. Tek söz etmeden evden çıktı, gitti. İşte bu hayatımdaki en korkunç anlardan biridir. Annemin tek kelime söylemeden evden öylesine çıkıp gitmesi ve bizi yalnız bırakması. İlk anda şimdi babam yeniden bize saldırıp dövmeye başlayacak diye düşündüm. Fakat oturma odasından gelen tek ses televizyonunkiydi. Televizyon açıktı. Kardeşimi de benim yatağa aldım. Birbirimize sarıldık. Sonra kardeşimin çişi geldi. Banyoya gitmeye korkuyordu. Titriyordu. Yatağı yapmaya da korkuyordu tabii. Çünkü bunun ucunda dayak vardı. Öyle bir süre geçti. Sonra onu elinden tutup banyoya götürdüm. Babam oturma odasından iyi geceler diye seslendi bize. Ertesi sabah bizi kimse uyandırmadı. Okula gitmedik. Öğleden önce bir ara annem geldi. Yine hemen hiç konuşmuyordu. Eşyalarımızdan bazılarını paketledi. Kendimizi Peter'ı bir çantaya koydu. Bana da ajaksı tasmasından tutmamı söyledi. Evden çıktık, metroya bindik. Birkaç gün annemin çalıştığı yerden bir arkadaşının küçük evinde kaldık. Annem bize boşanmak istediğini söyledi. Annemin iş arkadaşının evi anneme, kız kardeşime, Ajax'a, Peter'a ve bana dar geliyordu. Zaten kadın birkaç gün sonra aksilik etmeye başladı. Sonuçta annem eşyalarımızı bir daha topladı ve Grobstad'a geri döndük. Kız kardeşimle banyo küvetinin içinde oturuyorduk. Babam geldi. Banyoya girip yanımıza yaklaştı. Hiçbir şey olmamış gibi normal bir tonda. Niye gittiniz? Başkalarının evinde kalmanız gerçekten hiç gerekmezdi. Üçümüz gayet iyi geçinebilirdik dedi. Kardeşimle kötü kötü bakıştık. Babam o gece annemi sanki hiç görmüyormuş gibi davranıyordu. Sonra bize de aynı şeyi yapmaya başladı. Önümüzden geçiyor bizi görmüyordu sanki ve bize tek sözde etmiyordu. Neden kestiremiyorum? Bu dayaklardan da kötüydü galiba. Ondan sonra babam beni bir daha hiç dövmedi. Fakat sanki ailemizden biri değilmiş gibi davranması korkunçtu. Onun benim babam olduğunu şimdi iyice hissediyordum. Ben ondan hiç nefret etmemiştim ki. Sadece korkmuştum. Onunla her zaman gururlanmıştım da. Hayvanları sevdiği ve o kadar müthiş bir arabası 62 Porsche'si olduğu için. Bizimle birlikte o küçük dairede oturuyordu ama artık nasıl olmuşsa bizim babamız olmaktan çıkmıştı. O sıralarda bir felaket daha oldu. Benim Danua, Ajax, peritonit olup öldü. Beni teselli edecek kimsem yoktu. Annem sırf kendisiyle ve boşanma davasıyla uğraşıyordu. Çok ağlıyor, hiç gülmüyordu. Kendimi çok yalnız hissediyordum. Bir akşam kapı çalındı ve ben açtım. Babamın bir arkadaşı Klaus gelmişti. Meyhaneye gitmek için babamı almaya uğraşmıştı. Ama babam zaten gitmişti. Annem adama buyurun dedi. Klaus babamdan çok gençti, 20'sinde filan. Ve işte bu Klaus anneme kendisiyle yemeğe çıkıp çıkmayacağını soruverdi. Annem hemen gelirim, neden olmasın dedi. Üstünü değiştirdi, adamla dışarı çıktılar, bizi de yalnız bıraktı. Bizim yerimize başka çocuklar olsa belki annelerine bozulur, anneleri için kaygılanırdı. Ben de kısa bir süre böyle duygulara kapıldım. Fakat daha sonra annem için gerçekten sevindim. Giderken oldukça mutlu görünmüştü, kendini böyle göstermek istememesine rağmen. Kardeşim de benimle aynı duyguları paylaşıyordu. Annem bayağı sevindi dedi. Daha sonraları Klaus babam evde olmadığı zamanlarda bize daha sık gelmeye başladı. Bir pazar günüydü. Hala kesin olarak hatırlıyorum. Annem beni aşağıya çöp bidonunu dökmeye yolladı. Yeniden yukarı geldiğimde hiç ses çıkarmadım. Belki de kasten ses çıkarmıyordum. Oturma odasına baktığımda o Klaus'un annemi öptüğünü gördüm. Bu bana çok komik gelmişti. Odama süzüldüm. Beni fark etmemişlerdi. Gördüğümü kimseye anlatmadım. Hiçbir sırrımı saklamadığım kardeşime de. Şimdi artık devamlı gelen adamı sevmiyordum ama bize iyi davranıyordu. Özellikle anneme davranışı çok iyiydi. Annem yeniden gülmeye başlamıştı. Bir daha da hiç ağlamadı. Ve hayaller kurmaya da tekrar girişmişti. Klaus'la birlikte yeni bir eve geçince kız kardeşimle bana verecekleri odadan söz ediyordu. Ama daha böyle bir ev ortada yoktu. Ve babam da başka yere taşınmıyordu. Annemle kesin olarak boşandıktan sonra bile taşınmadı. Annemle babam çift kişilik karolarında yatıyorlar ve birbirlerinden nefret ediyorlardı. Ve hala paramız yoktu. Sonunda bir metro istasyonu ötede Rudolf'da bir evimiz olduğunda orada da her şey öyle pürüzsüz gitmedi. Klaus her zaman yanımızdaydı ve şu ya da bu şekilde ayağımıza dolaşıyordu. Aslında her zaman da iyi davranmıyordu. Gelip annemle arama girmişti işte. İçten içe onu kabullenemiyordum. Daha 20-21 yaşındaki bu adamın bana laf etmesine izin vermek istemiyordum. Ona hep saldırgan tepkiler gösteriyordum. Ara sıra kavga da ediyorduk. İncir çekirdeğini doldurmayacak şeylerden ötürü. Bazen ben zorla kavga çıkarıyordum. Çoğunlukla mesele plak çalarken çıkıyordu. 11. yaş günümde annem bana uyduruk bir pikap almıştı. Birkaç da plağım vardı. Disko müziği, 14-15 yaşındakilerin bayıldığı türden parçalardı bunlar. Akşamları pikapı herkesin kulağını sağır edecek kadar açıp öyle müzik dinliyordum. Bir gece Klaus odama gelip pikapın sesini biraz kısmamı istedi. Dediğini yapmadım. Bir daha gelip pikabın kolunu plağın üstünden kaldırdı. Kolu tekrar plağın üzerine koyup çalmaya devam ettim. Pikabın önüne geçip Klaus'un pikaba yanaşmasını önleyecek şekilde durdum. O da beni tutup bir yana savurdu. Bana dokunduğunda deliye döndüm. Böyle kavgalar çıktığında annem son derece dikkatlice benim tarafımı tutuyordu. Aslında bu da kötü bir şeydi. Çünkü ondan sonra iş annemle Klaus'un kavgasına dönüveriyordu ve ben kendimi bir bu şekilde suçlu hissediyordum. Evde birileri fazlaydı herhalde. Asıl kötüsü ara sıra kavga etmemiz değildi. Kötü olan evde herkesin sakin sakin durması, hep birlikte oturma odasında oturduğumuzda Klaus'un bir dergi karıştırması ya da televizyonda bir o kanalı bir bu kanalı açması, annemin bir bize bir Klaus'a dönerek bir şeyler söylemesi ama hiç kimsenin doğru dürüst cevap vermemesiydi. O zaman müthiş rahatsız oluyordum. Kardeşimle ben o sırada oturma odasında fazlalık yaptığımızı fark ediyorduk ve yine dışarı çıkmak istediğimizi söyleyince kimse itiraz etmiyordu. En azından Klaus öyle görünüyordu ki biz dışarıdayken daha rahat ediyordu. Bundan dolayı biz de elimizden geldiği kadar sık ve mümkün olduğu kadar uzun süre dışarıda kalıyorduk. Geriye dönüp olaylara yeniden baktığımızda Klaus'u hiç suçlamıyorum. Daha 20 yaşlarındaydı. Bir ailenin ne demek olduğunu bilmiyordu. Annemin bize, bizim de ona ne kadar bağlı olduğumuzu anlayamıyordu. Akşamları ya da hafta sonları annemle birlikte olabildiğimiz o kısa süre içinde ona ne kadar ihtiyacımız olduğunu anlayamıyordum. Herhalde o bizi kıskanıyordu, biz de onu. Annemse hem bizimle birlikte olmak istiyor hem de sevgilisini yitirmek istemiyordu ve böylece yine aşırı bir yük altına girmişti. Bu duruma gürültülü ve saldırgan bir tepki gösteriyordum. Kardeşimse giderek daha da sessizleşiyor ve acı çekiyordu. Niye acı çektiğini herhalde doğru dürüst ayırt edemiyordu fakat gitgide babamla birlikte yaşamak istediğinden daha sıkça söz eder olmuştu. Babamla aramızda bütün o geçenlerden sonra bu benim açımdan delice bir fikirdi. Ama şimdi babam bizi gerçekten çağırıyordu. Bizden uzak kaldıktan sonra sanki değişip başka biri olmuştu. Genç bir sevgilisi vardı ve onunla her karşılaşmamızda keyfi yerinde gözüküyordu. Olağanüstü iyi davranıyordu ve gerçekten de öyleydi. Bana dişi bir danua hediye etti. 12 yaşına gelmiştim. Göğüslerim biraz belirmişti ve komik bir şekilde erkeklerle ilgilenmeye başlamıştım. Onların acayip yaratıklar olduğunu düşünüyordum. Hepsi vahşiydi. Sokaktaki benden biraz daha büyük erkek çocuklarda, babam da, kendine göre Klaus'ta. Onlardan korkmuyordum ama yine de aklımı başımdan alıyorlardı. Güçlüydüler ve hükmedebiliyorlardı. Benim hep olmayı istediğim gibiydiler. Onların gücü, kudreti beni çekiyordu işte. Ara sıra saçımı fönlemeye başladım. Tırnak makasıyla kâküllerimi kısaltıp saçlarımı yana taradım. Bazen bana ne kadar güzel, upuzun saçlarım olduğunu söylüyorlardı. Ben de artık saçlarımla uğraşmaya başlamıştım. Artık o salak, kareli çocuk pantolonlarını giymek istemiyordum. Blue jean istiyordum. Bana blue jean alındı. Ayrıca ille de yüksek topuklu ayakkabı istiyordum. Annem bana eski ayakkabılarından birini verdi. Blucinim ve topuklu ayakkabılarımla hemen her gece saat 10'a kadar sokaklarda sürtmeye başladım. Evden giderek uzaklaştığımı hissediyordum. Ama sahip olduğum özgürlük de çok hoşuma gidiyordu. Büyüklerle kavga etmek bana bir çeşit güçlülük duygusu veriyordu. Kardeşim olan bitene katlanamıyordu. Akıl almaz bulduğum hareketi yapıp babamın yanına gitti. Annemi ve her şeyden önce beni terk etti. Fakat annem için bu muazzam bir darbe oldu. Yine ağlamaya başladı. Çocuklarıyla sevgilisi arasında sıkışıp kalmıştı ve bir kez daha karşısındaki sorunun üstesinden gelemiyordu. Kardeşimin kısa süre sonra yine bizim yanımıza döneceğini düşünüyordum ama babamın yanında yaşamak hoşuna gitmişti. Babam ona harçlık veriyordu. Ata binip gezsin diye de para veriyordu. Üstelik bir de binici pantolon almıştı ona. Doğrusu bu bayağı ağrıma gitmişti. Ben ata binebilmek için hala ahırda çalışmak zorundaydım. Bu da her zaman olmuyordu. Kısa sürede binici pantolonlu kız kardeşim benden daha iyi ata binmeye başlamıştı. Ama sonra bana da bir teselli armağanı verildi. Babam beni bir yolculuğa davet etti, İspanya'ya. 6. sınıfın sonunda iyi bir karne getirmiştim. Ayrıca okuldan liseye gitsin diye önerilenler arasındaydım. Kropstad'daki ortaokula yazıldım. Yani lise diplomasıyla sona erecek bir hayat dönemine girmeden önce babam ve sevgilisiyle İspanya'ya Torremolinos'a uçuyordum. Dört başı mamur bir tatil geçirdim. Babam yolculuk boyunca bir harikaydı. Beni kendi usulüne göre sevdiğini de fark etmiştim. Bana artık yetişkin muamelesi yapıyordu. Hatta akşamları onunla ve sevgilisiyle birlikte çıkabiliyordum. Basbayağı aklı başında bir odam olmuştu. Şimdi kendi yaşında arkadaşları vardı ve hepsine de bir zamanlar evli olduğunu anlatmıştı. Ona artık Richard amca demem gerekmiyordu. Onun kızıydım ve onun kızı olmamdan düpedüz gurur duyuyor gibiydi. Yine de bütün tatilini kendisine ve arkadaşlarına en uygun şekilde düzenlemiş olması tam ona göre bir davranıştı. İspanya'ya gidişimiz benim tatilimin bitişine rastlıyordu. Yeni okuluma 2 hafta gecikmeyle başladım bu yüzden. Yani daha ilk gününden okula kırarak açılışı yapmıştım. Yeni okulda çok yabancılık çekiyordum. Sınıfta arkadaş grupları filan olmuştu bile. Ben yalnız oturuyordum. Ama en önemlisi benim İspanya'da bulunduğum 2 haftalık sürede öteki çocuklara ortaokul sistemi anlatılmıştı. Özellikle benim bitirdiğim tipteki ilkokullardan gelenler bakımından hayli karışık bir sistem uygulanıyordu. Ötekileri ders seçmede filan yardım edilmişti. Bense yapayalnız ortalıkta kalmıştım. Bu okulda neyi nasıl yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yoktu. İlkokuldaki gibi öyle her öğrenciyle tek tek ilgilenen sınıf öğretmeni yoktu burada. Her öğretmen değişik sınıflarda ve derslerde birkaç yüz öğrenciye ders veriyordu. Lise diplomasına bu okuldan geçerek ulaşmak istiyorsanız izlenecek yolları bizzat bilmeniz, neyi öğreneceğinizi gönüllü olarak seçmeniz gerekli. Yardımcı kurslara girebilmek için bir şeyler yapmalısınız ya da insanı şunu yap, bunu yap deyip arkadan itecek ana babası olması şart. Ben bütün bunlardan yoksundum. Okulda kabul edilmediğimi hissediyordum. Ötekiler 2 hafta öndeydi ya. Hepimizin yeni olduğu bir okulda bu büyük farktı. İlkokuldaki reçetemi burada da uygulamaya girişmiştim. Bağırıp çağırarak öğretmenlerin sözünü kestim. Onlara karşılık verdim. Bazen haklı olduğum için, bazen de işte öyle ne bileyim, iş olsun diye. Yine mücadele ediyordum. Öğretmenlere ve okula karşı kendimi kabul ettirmek istiyordum. Bizim sınıfın gözdesi Kesi diye bir kız vardı. Basbayağı göğüsleri vardı. Bizlerden en az 2 yaş büyük gözüküyordu. Gerçekten de daha gelişmişti. Kendini herkese öyle bir kabul ettirmişti ki ona hayrandım. Onun yakın arkadaşım olması en büyük dileğimdi. Kesi'nin çok kıyak bir de sevgilisi vardı. O da 1. sınıfa gidiyordu. Ama biraz daha büyüktü. Adı Milan'dı. Boyu hiç değilse 1.70 vardı. Uzun, simsiyah, kıvır kıvır saçları omuzlarına dökülüyordu. Dar pantolon giyiyordu. Çok fiyakalı çizmeleri vardı. Bütün kızlar Milan'a tutkundu. Ve Kesi sadece göğüsleriyle, gelişmiş hali, yetişkinleri andıran tavırlarıyla değil. Milan onun sevgilisi olduğu için de kendini herkese kabul ettirmişti. Biz kızların kafasında o zaman müthiş erkek diye gayet belirli bir model vardı. O öyle içine bir kişi daha alabilecek bol pantolonlarla ortalıkta dolaşmazdı. Daracık blucin giyerdi örneğin. Lastik ayakkabılarıyla dolanan çocuklara sinir oluyorduk. İşte ne bileyim, mutlaka modaya uygun bir takım ayakkabılar giymeliydiler. En güzeli yüksek topuklu, üzerleri işlemeli çizmelerdi. Sınıfta kağıttan topla oynayan ya da sağa sola elma çöpü atan oğlanların hepsi avanaktı bizim için. Bunlar teneffüste bahçede süt içen ve bir futbol topunun peşinde koşturup duranlar da aynı zamanlardı. Kıyak oğlanlar zil çalar çalmaz o köşeye seyirtip sigaralarını yakanlardı. Ve aynı zamanda erkeklerin bira içmesi de şarttı. Kesi bana Milan'ın bir seferinde nasıl kafayı bulduğunu anlattığı zaman ne kadar etkilendiğimi hala hatırlıyorum. Artık durmadan Milan gibi bir çocuğun bana yanaşması ve belki de benimle çıkması için nasıl olmam gerektiğini düşünüyordum. Ya da kendimi Kesi'ye kabul ettirmek için ne yapmam gerektiğini, ki aslında bu da aynı şeydi. Kesi onun adı değildi. Böyle isim takılmıştı ona. Kesi takma ismini bile harika buluyordum. Bana da böyle parlak bir isim takılmasını sağlamak istiyordum. Kendi kendime zaten arada bir, sadece bir saat gördüğün öğretmenler seni ne ilgilendirir diyordum. Onların hoşuna gideceksin de ne olacak? Önemli olan her dakika birlikte olduğun insanlara kendini kabul ettirmen. Böyle düşünüyor ve öğretmenlere oldukça kötü davranıyordum. Onlarla hiçbir kişisel ilişkim yoktu. Zaten çoğu böyle şeylere pek aldırış etmiyorlardı. Doğru dürüst bir otorite kuramamışlardı ve ancak dırdır ediyorlardı. Onlara gerekeni yapıyordum. Kısa sürede bütün sınıfı güldürüp koskoca bir dersin içine etmeyi becerebilir hale geldim. Tabii bu kendimi kabul ettirmemi sağladı. Sigara alıp tiryakiler köşesine gidebilmek için bütün paramı bir araya getirdim. Kesi her teneffüste sigara içenlerin toplaştığı köşeye gidiyordu. Ve ben de köşeye gitmeye başladıktan sonra Kesi'nin beni giderek daha fazla kabul ettiğini fark ettim. Artık okuldan çıkınca da birlikte oturup konuşuyorduk. Sonunda beni evine çağırdı ve birlikte bira içtik. İçtikçe kafamda komik bir şeyler oldu. Evlerimizden, ailelerimizden söz ettik. Kesi'nin durumu benimkine çok benziyordu ve aslında Kesi daha da derin bir pislik çukurundan geliyordu. Kesi piçti. Annesi durmadan sevgili değiştiriyordu. Ve tabii heriflerin hiçbiri Kesi'yi kabul etmiyordu. Kesi annesinin felaket sinirli bir sevgilisiyle çok kötü günler geçirmişti. O adam da dayağı meraklıymış. Hatta bir keresinde evde ne varsa kırıp dökmüş, televizyonu da tutup pencereden dışarı atmış. Ama Kesi'nin annesi benimkinden farklıymış. Annemin tersinde Kesi'nin annesi de sert olmaya çalışırmış. Kesi her akşam saat 8'den önce mutlaka evde olmak zorundaydı. Okulda muradına ermiştim. Yani sınıftakilerin beni kabul etmesini sağlamıştım. Bu sert, aralıksız bir mücadele olmuştu. Bu arada derslere bir şeyler öğrenmeye pek vakit kalmamıştı. Benim zaferimi ilan ettiğim gün Kesi ile yan yana oturmayı başardığım gündü. Okulu kırmayı Kesi'den öğrendim. Eğer keyfi yoksa birkaç derse girmiyor ve Milan'la birlikte oluyor ya da hoşuna giden başka bir şey yapıyordu. Önceleri çekinmiştim ama sonra fark ettim ki arada bazı dersleri kırınca bunu kimsenin anlamasına imkan yoktu. Çünkü yoklama sabah ilk derste yapılıyordu. Sonra öğretmenler karşılarındaki bir dolu çocuk arasında kim var kim yok ayırt edemiyorlardı. Zaten birçoğunu da hiç ırgılamıyordu bu. Bu sıralarda Kesi kendisini erkekleri öptürüyor, okşatıyordu bile. Merkez evine bile gidiyordu. Bu Protestan Kilisesi'nin gençlik merkezlerinden biriydi. Bodrum'unda kulüp diye bilinen bir diskotek vardı. Kulübe 14 yaşından büyükler girebiliyordu. Ama Kesi'nin henüz 13 yaşında olduğunu anlamaya imkan yoktu ki. Bana sütyen alsın diye anneme ne kadar yalvardım. Tabii henüz sütyene filan ihtiyacım yoktu. Ama sütyen takınca göğüslerim büyük gözükecekti. Makyajı da başladım. Sonra Kesi beni de Bodrum'a götürdü. Akşamüstü 5'te açılıyordu orası. Bodrum'da ilk seçebildiğim bizim okuldan bir çocuk oldu. 9. sınıftaydı ve benim için okulun en şahane tipi oydu. Milan'dan bile hoştu. Ondan yakışıklıydı. Her şeyden önce çok olgun görünüşlüydü. Merkez evinde sanki oranın yıldızıymış gibi hareket ediyordu. Herkesten üstün olduğunun farkındaydı. Bakınca bunu hissediyordunuz. Adı Pitt'ti. Pitt'in de içinde bulunduğu grup daima bir kenarda duruyor ya da oturuyordu. Ortalıkta dolaşan 13-15 yaşındaki yeni yetmelerden değilmişler izlenimini yaratıyorlardı. Bütün grup müthiş kıyaktı. Bütün çocuklar kaliteliydi. Daracık blojinler giyiyorlardı. Muazzam yüksek topuklu çizmeleri ve işlemeli blojin yelekleri ya da halı ve başka güzel kumaşlardan fantezi ceketleri vardı. Kesi çocukları tanıyordu ve beni de onlarla tanıştırdı. Çok heyecanlandım ve Cassie'nin beni bu çocukların yanına yaklaştırabilmesini enfes buldum. Çünkü oradaki herkes bu gruptan felaket korkuyordu. Biz onlarla birlikte oturabiliyorduk bile. Ertesi akşam Bodrum'a geldiğimde grup dev bir nargile getirmişti. Bunun neye yaradığını önce anlamadım. Cassie bununla esrar içtiklerini ve istersen benim de onlara katılabileceğimi söyledi. Esrar'ın ne olduğunu öyle uzun boylu bilmiyordum. Sadece bir uyuşturucu madde olduğunu ve felaket yasaklanmış bulunduğunu biliyordum. Nargileyi yaktılar ve hortumu elden ele geçirmeye başladılar. Herkes bir nefes çekiyordu. Kesi de çekti. Ben istemedim. Aslında reddetmek istemiyordum. O gruba katılmak istiyordum ya. Fakat yapamadım işte. Uyuşturucu kullanmak. Bunun lafı bile beni korkutmuştu doğrusu. Son derece güvensiz bir durumda bulunduğumu hissettim. O an toz olup havaya dağılmayı istedim. Ama masadan kalkıp gidemezdim. Çünkü esrar içiyorlar diye grupla ilişkimi kesiyormuşum gibi görünecekti bu. Onlara bira istediğimi söyledim. Sağa sola atılmış boş şişeleri topladım. 4 boş şişeye 80 pfennig ya da bir şişe bira veriyorlardı. Hayatımda ilk kez sarhoş oldum. Öbürleri nargileye devam ediyorlardı. Müzikten söz ediyorlardı. Benim henüz hiçbir şey anlamadığım bir müzikten. Ben en çok Sweet'i seviyordum. 14-15 yaşlarındaki özenti gençliğin sevgisi olan bütün gruplara ben de hayrandım. Şimdi konuşulan konudaysa tek söz edemiyordum. Kafam kıyak olduğu için aşağılık duygularına falan kapılmadım Allah'tan. Hangi tür müzikten hoşlandıklarını hemen öğrenip ben de o müziğe geçtim. David Bowie falan. Benim için oradaki çocuklar zaten yıldızlardı. Arkadan bakınca hepsi David Bowie'nin tıpkısıydı. Oysa henüz 16 yaşındaydılar. Gruptaki insanlar bana çok yeni gelen bir tür üstünlüğe sahiptiler. Bağırıp çağırmıyor, birbirlerini dövmüyor, şişinip durmuyorlardı. Son derece sessizdiler. Sanki bütün o üstünlükleri öylesine doğal bir şekilde varlıklarından kaynaklanıyordu. Aralarındaki ilişki çok şekerdi. Hiç kavga olmuyordu. Ve grup otururken yeni gelenlerin hepsi dudaklarından öpülerek karşılanıyordu. Gerçi erkeklerin ağırlığı hissediliyordu ama kızlar da kendilerini kabul ettirmişti. En azından kızlarla erkeklerin o saçma sapan çekişmesi yoktu onlarda. Bir kere yine Cassie'yle birlikte okulu kırdık. Son iki dersi. Cassie, Vaskyeli metro istasyonunda Milan'la buluşacaktı. İstasyona gidip dolanmaya başladık. Bir yandan Milan'a bakınıyor, bir yandan da o saatte öğretmenlerden gelen olur diye etrafı kolluyorduk. Tam kesi bir sigara yakmıştı ki Pete'le yine gruptan bir arkadaşı Kitty'yi gördüm. Bu ne zamandır rüyasını gördüğüm bir andı. Pete ya da gruptan başka birine gündüz rastlamayı istemiştim. Rastlayacağım çocuğu eve çağırmayı düşünüyordum. Çocuktan herhangi bir şey isteyecek değildim. Onlar henüz erkek nitelikleriyle ilgimi çekmekten uzaktılar. Daha 12 yaşındaydım ve adet görmeye bile başlamamıştım. İstediğim sadece Pit'in bizim eve geldiğini başkalarına anlatabilmekti. O zaman herkes onunla çıktığımı düşünecekti. Sırf bu da değil, benim o kıyak gruptan olduğumu düşüneceklerdi. İşte şimdi Pit'le Kitty oradaydı. Günün bu saatinde bizim evde kimse olmazdı çünkü annem de sevgilisi de gündüzleri çalışıyorlardı. Cassie'ye dönüp çocuklarla biraz dolaşıp gevezelik edelim mi dedim. Kalbim çarpıyordu. Fakat birkaç dakika sonra gayet kendinden emin bir tavırla Pete, benimle gelmek istemez misiniz? Evde kimse yok. Üstelik annemin sevgilisinin bir sürü plağı var. Led Zeppelin, David Bowie, Ten Years After, Deep Purple, Woodstock Festivali'nin albümü diyecektim. O sıralarda artık çok şey öğrenmiştim. Sadece onların dinlediği müziği tanımakla kalmıyor, onların dilini de konuşabiliyordum. Her şeyleri gibi dilleri de farklıydı. Onlardan duyduğum yeni terimleri öğrenebilmek için büyük çaba harcıyordum. Bu benim için İngilizce kelimeler ya da matematik formüllerinden daha önemliydi. Pete ve Kitty dünden razıydılar. Muazzam sevindim. Ne yaptığımı çok iyi biliyordum. Eve geldiğimizde hey millet dedim. Keleği görüyor musunuz? İçecek bir damla şey yok. Hepimiz paralarımızı bir araya getirdik. Kitty ile ben dışarı çıktık. Süpermarkete gittik. Bira çok pahalıydı. Bir parça kafayı bulabilmek için birkaç mark harcamak şarttı. Biz de bir litrelik bir şişe kırmızı şarap aldık. 1 mark 98 penguin. Berduş şarabı diyorlardı buna. Bir yandan şarabı içiyor, bir yandan konuşuyorduk. Konu genellikle polisti. Pit bugünlerde aynasızlara acayip dikkat etmesi gerektiğini söylüyordu. Dop yüzünden. Esrara dop diyorlardı. İngilizceydi bu sözcük. Bütün bunlar benim için çok yeni şeylerdi. Ben o zamana kadar otoriteyi temsil eden kişiler olarak sadece insan ne zaman zevk aldığı bir şey yapsa gelip ensesine dikilen kapıcıları tanımıştım. Polisler benim için hala dokunulmaz bir otoritenin elemanlarıydı. Şimdi Grobstadt'ın kapıcılar dünyasının bir polisler dünyası olduğunu öğreniyordum. Polislerin kapıcılardan çok daha tehlikeli olduğunu da. Pitt ile Katie'nin söyledikleri benim için elbette en saf ve en kesin gerçeklerdi. Şarap bittiğinde Pitt evinde bir parça esrar olduğunu söyledi. Öbürküler müthiş sevindiler. Pitt sokağa balkondan atlayıp çıktı. Şimdi zemin katında oturduğumuz için ben de genellikle balkondan çıkıyordum dışarı. 11. katta geçirdiğim yıllardan sonra bunu gerçekten fevkalade buluyordum. Pitt hemen hemen el büyüklüğünde bir plakayla geri geldi. Plakanın üzerinden her biri 10 mark eden birer gramlık bölmeler işaretlenmişti. Pitt cebinden bir kamış çıkardı. 20 santim filan uzunluğunda bir tahta boruydu bu. Pitt önce tütün koydu. Sonra tütünle esrarı karıştırdı ve onu da tütünün ardından boruya doldurdu. İçerken başı arkaya atmak ve boruyu mümkün olduğunca dik tutmak gerekiyordu. Yere kor ve kül düşürmemek için. Öbürkülerin nasıl içtiğini dikkatle gözledim. Bu durumda Pitt ile Katie evime gelmişken hayır diyemeyeceğim kesindi. Çok samimi bir havada bugün benim de canım dop istiyor dedim ve sanki hayatımda bilmem kaçıncı kez esrar içecekmişim gibi davrandım. Jalüzileri çekmiştik. Onların arasından sızan ışıkta koca koca duman bulutları görüyordum. David Bowie'nin bir plağını koymuştum ve kamışı ağzıma götürdüm. Bir nefes çektim. Dumanı ciğerlerime kadar ulaştırdım ve bir öksürük krizine kapıldım. Öbürküler tümüyle sessizleştiler. Herkes kendi halinde dalıp dalıp gidiyor ve müziğe kulak veriyordu. Bana da bir şeyler olsun diye bekledim. Uyuşturucu madde kullandığım bu anda mutlaka acayip yeni yepyeni bir takım şeyler yaşamalısın diyordum kendi kendime. Fakat değişik hiçbir şey yoktu ortada. Biraz sersemleşmiş hissediyordum kendimi ama bu şaraptan ötürüydü. Esrarın ilk çekişte hiçbir şey hissedilmeyeceğini bilmiyordum ki. İnsanın esrarın getireceği hoş duyguları tanıyabilmesi için basbayağı antrenman yapması gerekiyordu. Bu açıdan alkolün işini çok daha dolaysızca yaptığını söyleyebiliriz. Divanda oturan Pitt ile Cassie'nin nasıl birbirine sokulduklarını gördüm. Pitt Cassie'nin kollarını okşuyordu. Biraz sonra kalkıp benim odama gittiler ve kapıyı kapattılar. Şimdi Katie ile yalnızdık. Gelip benim oturduğum koltuğun kenarına ilişti. Bir kolunu omzuma attı. Birden Katie'yi Pitt'ten daha kıyak buluverdim. Katie'nin bize gelip benimle ilgilendiğini göstermesinden müthiş mutlu olmuştum. Genç çocuklar beni 12 yaşında görecek ve küçük velet muamelesi yapacak diye hep korkuyordum. Katie beni okşamaya başladı. Bunun hoşuma mı gitmesi gerekiyordu bilmiyordum. Sıcak bastı birden. Korkudan sanırım. Orada öyle heykel gibi oturuyor ve çalan plak üzerine bir şeyler söylemeye çalışıyordum. Katie göğüslerimi, yani daha büyüyüp doğru dürüst göğüs olacak şeyi tuttuğu zaman ayağa kalktım. Pikabın yanına gidip orada oyalandıkça oyalandım. O sırada Pitt ile Cassie benim odamdan çıkıp geldiler. Çok garip görünüyorlardı. Rahatsız olmuşlardı ve tuhaf bir şekilde üzgündüler. Cassie'nin yüzü kıpkırmızıydı. Birbirlerine hiç bakmıyorlardı. Tek sözde etmiyorlardı. Cassie'nin kötü bir şeyler yaşamış olduğunu hissediyordum. En azından yaşadığı ona hiçbir şey kazandırmamıştı. Her ikisi içinde tatmin edici olmayan bir olay vardı ortada. Sonunda Pitt bana akşama merkez evine gelip gelmeyeceğimi sordu. Bu beni yeniden mutlu etti. O gün o kadar çok mesafe kat etmiştim ki tıpkı hayal ettiğim gibi gelmişti her şey. Pitt ile Katie'yi eve çağırmış ve gruba girmiştim. Pitt ve Cassie balkondan dışarı çıktılar. Katie hala odada dolaşıyordu. Yine öyle korku gibi bir şeylere kapıldım. Katie ile yalnız kalmak istemiyordum. Birdenbire bodoslama, odayı toplamam ve ödevlerimi yapmam gerektiğini söyleyiverdim. Ansızın Katie ne düşünürse düşünsün fark etmez diye geçirmeye başlamıştım aklımdan. O da gitti. Odama gidip yatağa uzandım. Tavanı seyretmeye başladım. Olan biteni anlamaya çalışıyordum. Katie bayağı hoş çocuktu doğrusu ama neden bilmiyorum artık hoşuma gitmez olmuştu işte. 1,5 saat sonra kapı çalındı. Kapıdaki dikiz deliğinden baktım. Katie'ydi gelen. Kapıyı açmadım ve parmaklarımın ucuna basarak odama döndüm. Onunla yalnız kalmaktan gerçekten korkmaya başlamıştım. Birden ondan iğrendim ve ayrıca utandım da. Bunların nedenini bilmiyordum. Esrardan mı, Kitty'den miydi bu halim? Fakat aslında gerçekten hiçbir şey olmamıştı ki. Çok üzülmüştüm. Tam gruba alındığım bir sırada aslında hiç de onlardan biri olmadığımı düşünüyordum. Erkeklerle yapılacak şeyler için fazla küçüktüm. Bu işi kıvıramayacağımı gayet iyi anlamıştım. Ve polise, devlete ilişkin söyledikleri bana çok yabancı şeylerdi. Üstelik bunlar beni hiç de ilgilendirmiyordu. Her şeye rağmen saat 5 olur olmaz merkez evinin kapısına dikildim. Ama kulübe değil, sinemaya gittik. Cassie ile henüz tanımadığım birisinin arasında oturmak istiyordum ama Cassie araya giriverdi. Film başlayınca o da yeni bir okşamaya koyuldu. Bir ara elini aniden bacaklarıma kaydırdı. Direnemedim. Tam anlamıyla kasılıp kalmıştım. Herhangi bir şeyden acayip korkuyordum. Hatta dışarı kaçmayı istemedim. Sonra yine "Christian, bu senin bizim gruba girmenin bedeli" diye düşündüm. Bana yapılan her şeye katlandım ve sesimi çıkarmadım. Bir yandan bu çocuğa büyük bir saygı da duyuyordum. Ama benim de onu okşamam gerektiğini söyleyip elimi kendisine doğru çekmeye kalkınca ellerimi kenetleyip kucağıma koydum. Film bittiğinde olağanüstü ferahladım. Derhal Cassie'den uzaklaşıp Cassie'nin yanına gittim. Ona her şeyi anlattım ve artık Cassie'nin adını bile duymak istemediğimi söyledim. Cassie bunu ona mutlaka söylemişti çünkü bir süre sonra Cassie'nin Cassie'ye sırılsıklam aşık olduğu ortaya çıktı. Cassie ona öbür kızlardan daha fazla ilgi göstermiyor diye kulüpte bile zırlıyordu. Bana nasıl aşık olduğunu ve Cassie yakınında bulunduğunda nasıl her an ağlayıp zırlayabilecek hale geldiğini anlattı. Cassie ile aramda geçenlere rağmen artık grubun bir üyesiydim. Öbürlerine göre ben henüz küçüktüm ama onlardandım. Çocukların hiçbiri bana dokunmaya bile kalkışmıyordu. Benim daha kendimi bu işler için fazla küçük hissettiğim herhalde grupta konuşulmuş ve herkesçe kabul edilmişti. Alkiler de böyle durumlarda çok farklı davranmıyordu. Alkiler dediğimiz bira içen ya da başka içki şişeleri ellerinde dolaşan gençlerdi. Onlar nazlanan kızlara felaket vahşi davranıyorlardı. Bu kızlarla alay ediliyor, aşağılanıyorlar ve perişan oluyorlardı. Bizde ise kabalık yoktu. Biz birbirimizi olduğu gibi kabulleniyorduk. Hepimiz bir şekilde eşit ya da aynı yolda değil miydik? Öyle fazla gevezelik etmeksizin anlıyorduk birbirimizi. Gruptan hiç kimse öbürlerine bağırmıyor ya da ukalalık taslamıyordu. Başkalarının şamatası bizi ilgilendirmiyordu. Biz kendimizi üstün görüyorduk. Pete, Cassie ve benim dışımda gruptaki herkes bir işte çalışıyordu. Hepsi aynı durumdaydı. Evde de, işte de sıkıntıdan patlıyorlardı. Gerilim ve sıkıntılarını yanlarında kulübe taşıyıp saldırganlaşan alkilerden farklı olarak bizim gruptaki tipler her şeyi bir kenara itip kendi hallerinde kalabiliyorlardı. İş saatlerinden sonra zevk aldıkları şeyleri yapıyor, esrar içiyor, o tatlı müziği dinliyorlardı. Mutlak bir huzur hüküm sürüyordu o zamanlarda. Bütün gün içinde yaşadığımız pislikleri tamamen unutabiliyorduk. Ben kendimi henüz tam anlamıyla öbürküler gibi hissedemiyordum. Onlar gibi olmak için fazla küçüktüm bir kere. Ama ötekileri kendime örnek alıyordum. Mümkün olduğunca onlar gibi davranmak ya da ileride onlar gibi olabilmek istiyordum. Her şeyi onlardan öğrenmek istiyordum çünkü onların hayattaki bir sürü pislikten ve bir sürü olumsuzluktan etkilenmeden yaşamasını bildiklerine inanıyordum. Ana babaların, öğretmenlerin benim için artık hiçbir hükmü yoktu. Benim için hayatta önem taşıyan ne varsa hepsi bu grupta odaklanmıştı. Bir tek hayvanlarım bunun dışındaydı. Gruba bu kadar bağlanmanın evdeki durumla ilgili nedenleri de vardı. Geçen zaman içinde evdeki hayat çekilmezleşmişti. En çekilmezi de annemin sevgilisi Klaus'tı. Herif tam bir hayvan düşmanıydı. En azından ben öyle olduğuna inanıyordum. Bu inancım, Klaus bu kadar küçük bir evde bunca hayvanla birlikte yaşamanın imkansızlığına ilişkin dırdır etmeye başladığında yeşermişti. Sonra babamın yeni hediye ettiği Danua'mın salonda yatması yasaklandı. Bu beni deliye döndürmeye yetti. Köpeklerimiz her zaman aileden biri sayılmışlardı. Onlara ailenin öbür bireylerinden farklı davranılmazdı. Ama şimdi bu herif gelip Danua'mın oturma odasına giremeyeceğini söylüyordu. Daha da ilginç haltlar karıştırdı ama köpeğimin yatağımın yanında yatmasını yasaklamaya kalkıştı. Ciddi ciddi o küçücük odamda köpek için bir kulübe yapmamı önerdi. Tabii yapmadım. ve sonra Klaus son adımı da attı. Hayvanların evden gitmesi gerektiğini söyledi. Annem de ona arka çıkıp son zamanlarda zaten hayvanlara pek ilgilenmiyorsun demez mi? İşte bardak taşmıştı. Elbette artık genellikle akşamüstüleri evde olmuyordum. Bu durumda ikisinden birinin köpeği gezdirmesi gerekiyordu. Ama bunun dışında diye düşünüyordum. Boş kalan her dakikamda köpekle veya ötekilerle ilgileniyordum. Tehditlerim, bağırıp çağırmalarım, ağlayıp ulumalarım fayda etmedi. Köpeğimi verdiler. Fazla şikayet edemeyeceğim bir kadına gitti. Kadını gerçekten seviyordum. Ama bir süre sonra kansere yakalandı ve o da köpeği başka birisine vermek zorunda kaldı. Köpeğimin bir meyhaneye verildiğini duymuştum. Oysa o çok hassas bir hayvandı. En küçük gürültüye bile dönüp bakar huylanırdı. Bir meyhanede o hayvanın mahvolacağını adım gibi biliyordum. Klaus'la annemi suçluyordum. Bu kadar hayvan düşmanı olan insanlarla ortak bir yanım olamazdı artık. İşte bütün bunlar merkez evine gitmeye başladığım ve ilk kez esrar içtiğim sıralardı. İki kedim kalmıştı sadece ama gün boyu onları bulmak mümkün değildi. Ancak geceleri yanımda yatıyorlardı. Köpek de gidince evde pek bir işim kalmadığını düşünür olmuştum. Orada bana düşen hiçbir görev de yoktu. Çıkıp yalnız başıma dolaşmak da istemiyordum artık. Oturup saatin 5 olmasını, kulübün açılmasını bekliyordum. Bazen bütün öğleden sonrayı da Kesi ve gruptakilerle birlikte geçiriyordum. Birinci kaset, ikinci üzün sonu.